Ayrım 17, sayfa 290. Bitmeyen hesaplaşma. Andrei Zolotov'un bembeyaz bir yüzle yerinden kalkıp Rusya'nın en sevilen televizyon sunucu ve yapımcısı Vladislav Listiyev'in vurulduğunu haber vermesi, Galina Alekseyevna'nın bastırmaya çalıştığı çığlığı, peder Andrei Dmitriyevich'in haç çıkartması, Chotinenko'nun ellerini yüzüne kapatması, Natasha'nın oy oy oy diye inlemesi, haberin dakikalar içinde masadan masaya yayılması, müziğin susması, devasa salonun ayaklanması, patlayan bir barajdan boşalan seller gibi yükselen Rusça. Hepsi aynı anda oldu. Uzunca bir süre kendi aralarında konuşmaları doğaldı. Nitekim öyle de oldu. Evinin giriş merdivenlerinde kiralık katiller tarafından kurşunlanan adamın, o yıllarda Rusya'nın en geniş televizyon şebekesi olan birinci kanalın, sonradan adı ORT, Rus Halk Televizyonu olarak değiştirdi, direktörü olduğunu Lori Essig'le Teresa'nın konuşmalarından çıkardım. Teresa öldürüleceğini biz de biliyorduk, kendisi de biliyordu diyordu. 15 gün önce yakın arkadaşlarını topladı, Beryozovski'nin kendisini sağ bırakmayacağını söyledi. Boris Beryozovski, David Robinovich'in Rusya'nın en cüretkar, en kurnaz oligarkı dediği adam. Dünya çapında bir dalavereci, hilebaz, soğukkanlı ve şerir. Rönesans İtalya'sının prenslerini hatırlatıyor. Son 6 yıldır iktidarın tepesindekilerle birlikte hareket ediyor. Bürokrasi de darbe üstüne darbe yaptı. Ekonominin durumu ne olursa olsun kazanan Beryozovski oldu. 1946 doğumlu bir matematikçi. İlk vurgununu 1991'de Jiguli marka otomobillerin baş bayi olarak yapıyor. Şöyle ki hükümetin içindeki dostlarından IMF reform programı gereği fiyatların serbest bırakılacağını öğrenmiş. Ağustos 1991'de Gorbaçov'a yapılan darbeden önce temin ettiği banka kredisiyle başında kadim dostu Vladimir Kadannikov'un olduğu üretici firma Avtovaz'dan tanesi 200 dolardan otomobil satın almış. Fiyatlar serbest bırakılınca 5000 dolardan satmış ve aylar içinde tam 120 milyon dolar vurmuş. Dönmüş bu paranın bir kısmıyla Avtovaz otomobil fabrikalarının sistemlerini iyileştirmiş. Dostu Kadannikov bu iyiliği karşısında Beryozovski'ye yeni bir otomobil fabrikası kurması için vergi indirimi, teşvik ve benzeri hususlarda yardım etmiş. Yardım denilen Yeltsin adına Londra'daki Barclays Bankası'na yatırılan 3 milyon dolarmış ve Yeltsin bu gizli zanaçkasından her ay 16 bin dolar faiz geliri elde ediyormuş. Kızı Tatyana'ya giden mücevherler, spor otomobiller cabası. 1992'de %1300 küsura tırmanan enflasyon, 1994'te hemen tümüyle boşalan devlet hazinesi özelleştirmeyi hızlandırınca ORT'nin %49'u satışa çıkarılmış. Beryozovski hisselerin %16'sını 320 bin dolar gibi cüzi bir fiyattan kapatmakla kalmamış, geri kalanını da arkadaşlarının yine çok düşük fiyattan satın almalarını sağlamış. Böylece kurduğu tezgahla ORT'nin yönetim kurulu başkan vekili olmuş. Ülkenin en büyük televizyon şebekesini haberlerden yorumlara kadar yönlendirmeye koyulmuş. Yetmemiş, reklam gelirlerine el atmış. Ne ki bu durum kısa bir süre sonra Yeltsin'i olur da kendisine karşı yayına geçer diye korkutmuş. Hatta Beryozovski'nin gücünü dengelemek üzere devlete ait hisselerin %26'sını kendi ailesinin üzerine geçirmiş. Beryozovski bunun üzerine Listiyev'in adını ortaya attı. Listiyev hem temiz bir isimdi hem de kısmi özelleştirmeden yanaydı. Yeltsin böyle birisinin kendisinden yana görüntü vermesinin iyi olacağını düşündüğü için onayladı. 1995 başlarında tayinini çıkarttı. Ne ki Vladislav'ın akıntıya kürek çekmeye niyeti yoktu. ORT'nin karanlık ilişkilerini temizlemeye karar verdi. Karanlık ilişkilerin bir numaralı adamı 36 yaşındaki bir reklamcı, Sergey Likovski, Premier SV Ajansı'nın sahibi. Bu adam da servetini Moskova'daki diskotek zincirinden yapmış. Likovski'nin diskotekleri Rus mafyasının yuvalandığı yerlermiş. Uyuşturucudan beyaz kadın ticaretine kadar her şey dönermiş. Likovski diskotekçilikten reklamcılığa atlıyor ve Rusya'nın 5 televizyon kanalındaki reklam kuşaklarının tümünü kapatıyor. Öyle ki reklam verebilmek için Premier SV'den geçmek, yüklü komisyon ödemek gerekiyor. Bu yıl ORT'ye reklam verebilmek için Likovski'ye ödenen komisyon 80 milyon doları buldu. Daha da kötüsü Premier SV paranın tümünü tahsil ediyor, televizyonlara kendisi ödeme yapıyor. Yani yapmıyor. Rabinovski nereden bildiğin gibi yüzüme bakmıştı. Hayır yapmıyor dedi. Yine bu yıl 250 milyon doları tuttular vermediler. Televizyonlar devlet sübvansiyonuyla ayakta durmaya çalışıyorlar. Kimse bir şey yapamıyor mu bu adama? Yapmıyor çünkü bürokratların kendileri de kriminal. Kaldı ki Likovski'nin bir ortağı Sergey Antonov haraç almak suçundan tutuklanan adam. Diğeri de Küçük Avera diye bilinen kansler Alexander Averin. Alexander'ın ağabeyisi Victor, ünlü Soltsevo çetesinin reisi Mikas'ın sağ kolu. Mikas geçtiğimiz günlerde İsviçre'de para aklamak suçundan tutuklandı. Listiyev'in karşısına aldığı adamlar böyle adamlar. Vladislav Listiyev, Likovski'nin tekelini kırmaya karar veriyor. Yeni ahlaki standartlar saptanıncaya kadar reklam yayınlamayı durduruyor. Bunun üzerine Likovski 100 milyon dolar tazminat talep ediyor. Para bulunuyor ve adama iletilmek üzere ORT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boris Beryozovski'ye nakit olarak teslim ediliyor. Ve Beryozovski paranın üzerine yatıyor. Talihsiz Listiyev, birbirinden zalim iki adamın arasında kaldı ve öldü. Şimdi ne olacak diye sormuştum. Rabinoviç omuzlarını silkmişti. Büyük bir cenaze merasimi olacak. Vladislav'ın yüz binlerce hayranı şamata yapacaklar. Beryozovski cinayetle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyecek. Mahkeme açılacak ama sonuç alınmayacak. Bir yıla kalmadan dosya kapatılacak. Belki bir iki adi suçlu bulur içeri atarlar. Kazara namuslu bir savcı ortaya çıkarsa onu da alırlar. 3-4 yıl sonra seninle yine böyle karşı karşıya geldiğimizde göreceğiz ki Beryozovski'nin ORT'deki %36'lık ortaklığı devam etmekte, Likovski'nin reklam tekeli sürmektedir. Yüzyıllar var ki Rusya'da suç geleneksel anlamını kaybetmiş durumda. Kendi ülkesinde rahmetli Uğur Mumcu'yu okumaktan kaçınan biriydim. Rabinoviç'i pek de inanmayarak ya da abarttığını düşünerek dinlediğimi hatırlıyorum. Meğer kendisi de reklamcı olan Rabinoviç'i kişisel deneyimi konuşturuyor. David'in patronu Alexander Konekin, demokratik ve kapitalist görüşleri nedeniyle hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden sığınma hakkı isteyen ve alan ilk Rus. 1991'de henüz 24 yaşındayken Boris Yeltsin'e seçim kampanyasında kullanması için 10 milyon dolar nakit bağışlayan ve karşılığında müstafi KGB ajanlarından oluşan 200 kişilik bir koruma ordusu ile Gorbaçov'un eski limuzinini ve malikanesini alan delikanlı. Konelikin olmasaydı Yeltsin olmazdı deniyordu. Üstelik gizlisi saklısı olmayan aleni bir alışverişmiş. Konelikin olayı ABD ve Rusya'da yayınlanan çeşitli söyleşilerinde Gorbaçov'un limuzinini aldım ama benim kendi otomobillerim onunkinden çok daha iyiydi diye övünerek anlatmış. Tereza'nın Rusya'nın yeniden doğuşunun öncüsü, demir perde sonrası kapitalist demokratı diye bahsettiği Konelikin. Harçlığını çıkarmak için inşaatlarda çalışmaya karar veren üstün yetenekli bir fizik öğrencisi. İşe başladığının daha ilk günü ustabaşı oluyor. Ustabaşı kayıtları tutan, raporlama yapan yani şovu götüren adam. İşlerin nasıl yürüdüğünü, daha doğrusu yürümediğini hemen görüyor. Sovyet usulü oylamayı hatırlarsanız hiç kimse hiçbir şeye karar vermez, herkes her şeyi oylamaya koyardı. Delikanlı bakıyor, çalışma disiplini diye bir şey yok. Kimsenin umurunda da değil. Yönetimi ele alıyor, performansı optimize ediyor, işler yürüyor. Ertesi yıl kendi inşaat şirketini kuruyor. İşe alan o, ücretleri ödeyen o, malzemeleri temin eden o, ihaleye giren o. Adamlar o isterlerse çalışırlar, o istemezlerse giderler. En büyük inşaat şirketlerinden 3 kat fazla para veriyor işçilerine. O parayı istiyorlarsa verimli olmak zorundalar. Olağanüstü başarılı oluyor. Sovyet hükümetinden çok sayıda iş alıyor. Bilmiş gibi sormuştum. Devlet memuru bir akrabası var mıydı amca filan? Babası Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey bürokrattı ama bununla alakası yok dedilerdi. Hatta Konenik'in Sovyet ilkelerine uygun hareket etmediği, özel girişim, işçi sömürüsü gibi kapitalist faaliyetlere karıştığı için okuldan atıldı. Kara listeye alındı, fizikçi olarak çalışması engellendi. Sonuçta herkesin yararına olan bir iş yapıyordu. Bu kadar ağır bir cezayı hak etmemişti. Moskova'da inşaat yapması da yasaklanınca kalktı, başkentten 100 kilometre uzakta iş aldı. Burada Gorbaçov reformları imdadına yetişti. Bilirsiniz, özel girişime açılan ilk sektörlerden birisi de inşaattı. Delikanlı birden kendisini kuralları konmamış bir pazarda at oynatırken buldu. 19 yaşındaydı ve sektörde tekti. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir rakibi yoktu. Devlet iktisadi teşebbüsleri hantaldılar, sonuç almaya yönelik değildiler. Gayrimenkul fiyatları gülünç denecek kadar ucuzdu. Hayatta her şey zamanlama meselesi Gülo'ya. Konenik'in tek başına monopoli oynayan bir çocuk gibi toprak satın almaya başladı. Ve tabii göze battı, komünistler omurdanmaya başladılar. O da kendisini o durumda bulan herkesin yapacağını yaptı, alternatif bir siyasi ses buldu, Boris Yeltsin. Onu fonladı. Yeltsin Komünist Partisi üyesi olmasına karşın Konenikin'in düşlediği ekonomik ve toplumsal reformları yapacak adam gibi duruyordu. Boris'in seçimleri kazanmasını sağlamak için 10 milyon dolar harcadı. Konenikin olmasaydı Yeltsin olmazdı. Tipik bir siyasi rüşvet hikayesi anlattıklarını düşünmüştüm. Adam Yeltsin'i düpedüz satın almış. Bunun Berezovski'nin yaptığından ne farkı var? Demokratik süreç demişlerdi. Demokratik sürecin Konenikin gibi bir girişimci için çok önemli olduğunu anlamalısın. Evet, çok parası vardı ama bir şeyleri şekillendirmek için kullanamadıktan sonra para neye yarar? Para güçtür, yapabilme gücüdür. Konenikin demokratik güç kazanmak için bir takım köşe başlarını tutmaya çalıştı. Neyi yapabilmek için güç Tereza? Neyi yapabilmek için güç? Bu sorunun cevabı yoktu. Sığınma talebi kabul edildikten sonra Amerika'da işe en başından başladı. Karısı Elena ile birlikte KMGI Stüdyoları isimli internet şirketini kurdular. Weblam diye bilinen internet reklamlarının ve multimedya sunumlarının öncüsü oldular. Weblam PC ekranının bütününü kullanıyor, tıpkı TV reklamları gibi ancak interaktif ve tüketicinin sorularına cevap veriyor. Ateş gibi bir teknoloji ve çok ucuz. Televizyonda birkaç yüz bin dolara mal olan reklam internette en fazla 20 bin dolara çıkıyor. Dahası reklam verenleri satış elemanlarını eğitmekten de kurtarıyor. Düşün, mesela bir dijital kamera satacaksın. Önce satış elemanlarını eğitmen lazım. Bu para. Üstelik sunumun yeterli olup olmadığını da asla bilemeyeceksin. Oysa Weblam'da her şeyi anlatabiliyorsun. Bu teknoloji sayesinde müşteriler de izlenebiliyor. Kırtasiyeden tasarruf, iş gücünden tasarruf. İnternet pazarında milyarlarca dolar yatıyor. Konenikin de bu paraya talip. Öyle görünüyor ki kendisini bir kez daha doğru zamanda doğru yere konumladı. Watergate'deki evinde onunla bir söyleşi yaptım. İlk bakışta fevkalade nazik, sıcak, güven veren bir genç adam ama gök mavisi buz gibi soğuk Rus gözlerini insanın üstüne bir çevirdiğinde o uysal üniversite öğrencisi görünümünün altında çok başka şeyler olduğunu anlıyorsun. Ne gibi başka şeyler? Deha! Çocuk yaşında Soyuz'un en büyük fizik ödülünü kazandı. Moskova Fizik Enstitüsü'nde roket bilimcisi olarak yetiştirilmek üzere ayrılan gençlerdendi. Ayrıca birinci sınıf bir satranç oyuncusu. Rusya'da böyle çok adam var. Evet ama Rusya'nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını şekillendiren, Rusya'nın Birleşik Devletler'in demokratik bir müttefiki olması için çaba sarf eden çok adam yok. 19 yaşında bir fizik dehası olduğunu düşün. Birkaç yıl içinde 300 milyon dolarlık, evet aynen böyle, 300 milyon dolarlık bir gayrimenkul ve bankacılık imparatorluğu kuruyorsun. 600 çalışanın, düzinelerle otomobilin, malikanelerin ve 200 silahlı adamdan oluşan bir koruma ordun oluyor. Ve en güvendiğin insanlar tarafından kaçırılıyorsun. İşkence ve ölümle tehdit ediliyorsun. İmparatorluğun karanlık bir Budapeşte gecesinde senden çalınıyor. Peşinde KGB ve Rus mafyası. Doğu bloku ülkelerinden kaçıp kendini New York'a atıyorsun. Bu defa da karşına Amerikan hükümeti dikiliyor. Adın uluslararası kriminale çıkmış. CIA, FBI, INS, KGB, çeteler yolsuzluğun her türlüsüne batmış devlet memurları peşinde. Kelepçeleniyor, 29. doğum gününü hapiste geçirmek zorunda kalıyorsun. Tam bir Tom Clancy polisiye romanı demiştim, ne diyeceğimi bilemediğim için. Sanıyorum Rabinovich'ti. John Grisham'ın Şirket filmindeki Mitch McDear daha iyi bir benzetme dedi. Konenikin de son sev çetesiyle hükümet arasında kalmış eziliyordu. Şu farkta ki o aynı zamanda iki de süper devletle uğraşıyordu. Son sev ya da son sev kaya. Adını Moskova'daki bir semtten alan fevkalade acımasız bir çete. Rabinovich'in söylediğine göre 1992'de Rus Kambiyo Bankası'nı ele geçirmiş. Muhasebecileri ve finansmancıları yurt dışından para aklayan kendi adamları ile değiştirmiş. Rus bankacılık sistemi para aklama işinde o kadar iyi olmuş ki kötü şöhretli Panama'yı geçmiş. Rusya'da ilk özel döviz satış bürosu kurma izni alanın biz olduğunu biliyor muydunuz? Rus Kambiyo Bankası'nın çekirdeğini bizim bu girişimimiz oluşturdu. Rusya'nın ilk yüksek teknoloji şebekesini kuran da biziz. Dolar hangi piyasada kaça satılıyor bir tek biz görebiliyorduk. Gün oldu 30 rubleye aldığımız doları 300 rubleye sattık. Daha sonra meta ticaretine geçtik. Mesela kereste Moskova'da ucuzsa bütün yaptığımız bir al bir de sat emri vermekti. Bir elemanımız Moskova'dan alım yapıyor, diğer elemanımız örneğin Almatya'da satıyordu. Kısa sürede dünya ticaretinin altıda biri bizden geçer oldu. Konenikin 25 yaşına bastığında 300 milyon dolarlık bir imparatorluk olmuştuk. Neredeyse su geçirmez bir tekel. Basit görünüyor değil mi? Çok etkilendim demiştim ama Rabinovich aldırmadıydı. Göründüğü kadar basit değildi. Bir kere siyasi cambazlık gerektiriyordu. Vizyon, diplomasi, cesaret gerektiriyordu. Konenike'nin diğer oyuncuların gelmediği bir sahada tek başına top oynayan bir Amerikalı kapitalist gibi düşünmesi ve davranması gerekiyordu. Nitekim diğer oyuncular geldiklerinde kendi kurallarını dayattılar. Diğer oyuncular dediği Vori Vizakone'ydi, kanun hırsızları, Mikas, küçük Avera gibi tipler. Rabinovich Konenikinlerin işlerini yürütebilmek için koruma ordusunu dağıtıp Budapeşte'ye taşındıklarını anlattı. Sonra orada bir gece otellerinde yemek yerken Macar polisi kılığına girmiş Rus mafyası tarafından kaçırılmışlar. Bir eve götürülmüşler, orada aralarında Konenikin'in bankasında çalışan üst düzey yöneticileri ve güvenlik elemanlarının da olduğu çete adamın alnına tabanca dayamış. İmparatorluğunu kendilerine devrettiğini gösteren dokümanları imzalamasını istemiş. İmzayı attığı anda öldürüleceğini biliyordu. İşkenceyle tehdit etmelerine rağmen imzalamadı ama uzlaşmış gibi yaptı. Adamlarla sabah buluşmak için sözleşti. Aynı gece karı koca otomobillerine atladıkları gibi soluğu Çekoslovakya'da aldılar. Öğlene doğru New York uçağındaydılar. Konenikin orada Rus resmi makamlarına ve Yeltsin'e olayın tahkik edilmesi için başvurdu. Yapmamalıymış çünkü birkaç aylık bir sessizlikten sonra Amerikan Cumhuriyet Savcısına Rus mali polisinin Konenikin'in yargılanmak üzere Rusya'ya iade edilmesini talep eden mektubu geldi. Adamı kendi bankasından 8 milyon dolar hortumlamakla suçluyorlardı. FBI yardımcı olabilmekten fevkalade memnunluk duyacağını bildirdi. Çünkü o sıralarda Amerika'daki mafya eylemlerini çözmek için KGB'nin uzmanlığına ihtiyaç duyuluyordu. Bunu temin edebilmeleri de eski Soğuk Savaş hasımlarıyla iyi ilişkiler kurmalarına bağlıydı. İki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması yoktu ama ne gam. Göçmenlik ve vatandaşlık servisini devreye soktular. INS Konenikinlerin Watergate'deki dairelerine refakatinde FBI ve Rus ajanları olduğu halde daldı. ABD'ye sahte vize ile girmekle suçladıkları genç çifti kelepçelediler, hapse attılar. Kızıl Winkler'ın kendisini evinde hissetmiştir dediğini hatırlıyorum. Meğer Konenikin de aynı şeyi söylemiş. Tutuklandığında çok şaşırmış, hatta korkunç bir şoka girmiş. Çünkü ömrü boyunca özgür insanların ülkesinde yaşamak istemiş olan bu adam, Rusya'da olduğu gibi Amerika'da da yasaların hiçe sayılabildiğine tanık oluyormuş. Uzatmayalım. Konenikin mahkemeye son 3 yıldır Greatest USA'nin başkanı olduğunu gösteren dokümanlar ibraz etti. INS buna rağmen Rusya'ya iade edilmesi hususunda ısrarcıydı. Bu süreçte işler daha da ısındı. Ruslar Konenikin'i 300 milyon dolar götürmekten alenen suçladılar. Birinci raundu kaybetti. Parası bitmişti, avukat tutamıyordu. Oturdu Amerikan hapishanesinde Amerikan kanunlarını öğrendi. Mahkemeye kendi hazırladığı savunmayı sundu. Değme Amerikan hukuk öğrencisinin içinden çıkamayacağı bir işti. Yargıç önceleri Konenikin'in uluslararası bir komplonun kurbanı olduğu iddiasını ciddiye almamıştı. Sonradan doğru söylüyor olabileceğini düşünmeye başladı. Sasha'ya en iyisinden bir avukat atadı. Temmuz'daki duruşmaya 4 tanık çağrıldı. Dava dosyasını hazırlayan eski bir INS avukatı, artı CIA hesabına çalışan eski bir Komünist Parti elemanı, artı INS'in dokümanlarını incelettiği eski bir KGB mensubu, artı örgütlü suçlarda uzman kıdemli bir FBI ajanı. Tanıkların dördü de Konenikin'e düzen kurulduğunu, INS'in mahkemeyi bilerek yanılttığını, delil sakladığını, sanığın lehinde ifade verecek tanıkları susturduğunu söylediler. Çok daha büyük mali suçları örtmek amacıyla tipik bir KGB operasyonu düzenlemişler. Konenikin'i ortaya atarak Amerikan hükümetini aptal yerine koymuşlardı. Yargıç Konenikin'in Rus hükümeti ve iş takipçilerinin yolsuzluklarını açığa çıkardığı için cezalandırılmak istendiği hükmüne vardı. Beraatine karar verdi. INS 100 bin dolar tutan mahkeme masraflarını ödemeye mahkum oldu. Amerikan Adalet Bakanlığı INS aleyhine ayrıca dava açtı. Daha da önemlisi Rus hükümetinin sanığa zarar vermek isteyenlere engel olamadığının da belirlenmiş olması nedeniyle Konenikin'in sığınma talebini kabul etti. Winkler alkışlamaya başladıydı. Ve Konenikinlerin Amerikan adaletine güvenleri geri geldi. Konenikin'in de dediği gibi Amerika'da da yolsuzluk yapan çıkıyor ama sistem temelde çalışıyor. En azından onun davasında çalıştı. Yasaları uygulayan dürüst insanların sayıları yasaları ihlal edenlerden daha fazla. Bu Rusya'dan çok farklı bir durum. Burada herkes yozlaşmış durumda. Gülmeye başladıydı. Aslında onu kaçıranların da bu işlerde tecrübeleri yoktu. Konenikin adamların kaçırdıkları ilk önemli iş adamıydı. Anlıyor musunuz? Milyonlarını cebinde taşımayacağını düşünememişlerdi. Cüzdanında 2000 dolar kadar bir para vardı, onu aldılar. Ellerinde kızgın ütü, şirketleri istediklerini söylüyorlardı. Konenikin, vereyim ama nasıl vereyim, söyler misiniz diyordu. Adamlar parayı şu numaralı hesaba havale et diye bastırıyorlardı. Burada daktili yok, bilgisayar yok, nasıl havale edeyim? Peçetenin üstüne mi yazayım? Üstelik gece bankalar kapalı. 100 tane şirketimiz vardı. Adamların istediklerini yapmak için bir düzine avukatın 15 gün çalışması gerekirdi. Bu tür lojistik ayrıntılara alışık değillerdi, anlıyor musunuz? Konenik'in adamları kendisinin ve Elena'nın 1 saat içinde otele geri dönmemeleri halinde başlarına bir şey geldiğinin anlaşılacağına, havalelerin yasal geçerliliğinin kalkacağına ikna etti de öyle kurtuldular. Sabah yeniden buluşmak üzere otellerine dönmelerine izin verme nedenleri aptallıkları. Şimdi bu söylediklerime kulak verin. İşler düşündüğü gibi giderse bu asi Rus Rusya'ya geri döner. Yepyeni bir imparatorluk daha kurar ve yepyeni bir toplumsal devrimin öncüsü olur. Altına hücum. Ama bu defa da internetle hücum ediyoruz diyor. Bu defa kazanç öyle büyük olacak ki hükümetin benden çaldığı bunun yanında sadaka gibi kalacak. Rabinovich haklı çıktı. Listiyev'in ölümüne ilişkin yalap şap tahkikatı bahane eden Yeltsin, başlıca siyasi rakibi Moskova Belediye Başkanı'nı beceriksizlikle suçladı. Lushkov'un en güvendiği 2 adamını, şehir savcısını ve emniyet müdürünü görevden almaya kalktı. Lushkov öfkeli bir nutuk atarak adamları işten çıkarmayı reddetti. Yeltsin'in üstüne gelmesi halinde istifa edeceğini söyledi. Bu da Lushkov'un yerinde gözü olduğunu düşünen Cumhurbaşkanı'nı ürküttü, adamlar yerinde kaldılar. Nitekim 1996 yazında yapılan seçimleri Lushkov büyük ekseriyetle yeniden kazandı. Aynı yaz Beryozovski'de hiçbir şey olmamış gibi ortaya çıktı. Bu defa Yeltsin'in tenis antrenörünün organize ettiği Ulusal Spor Fonu'nun başkanı Fyodorov diye birisiyle ortaklığı duyuldu. Sporu geliştirmek için kurulan fona ithal içki ve sigaralara konan vergilerden milyarlarca dolar akmıştı ve paralar kayıptı. Olay duyulduktan birkaç gün sonra bu Fyodorov bilinmeyen katiller tarafından bıçaklandı. Ölmediği Avrupa'ya kaçtığı söylendi. O mesele de öylece kapandı. Bir yıl sonra 1997'de Beryozovski'nin Yeltsin'in güvenlik danışmanı atandığı ilan edildi. 1998'de olası bir darbe durumunda ordunun komutasını ele almak üzere hazırlık yapmakla suçlanan General Vladimir Abramovich Rohlin'ini vurduğunu duyuldu. Yeltsin'le 2 yıl kadar çalıştıktan sonra Putin'in seçim kampanyasını yürüttü. Bu arada Çeçenlerin esir aldığı İngiliz NTV muhabirlerini zamanın Çeçen Başbakanı Şamil Basayev'e 2 milyon dolar vermek suretiyle kurtardığı duyuruldu. İngiliz hükümeti Beryozovski'ye övgüler yağdırırken Rusya tarihinde görülmedik bir şey oldu. Alman şansölyesi Gerhard Schröder'in Moskova'da Boris Yeltsin'i ziyaret ettiği gün Federal Güvenlik Bürosu'ndan KGB'nin yerine kurulan FSB'den gözlerinde aynalı gözlükler, siyah takım elbiseleriyle bir grup subay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 1 üsteğmen bir basın toplantısı düzenledi ve gizli servisin suikast tertipleme, adam kaçırma ve haraç işlerinde kullanıldığını açıkladılar. Boris Beryozovski'nin koruması olduğunu söyleyen Yarbay Litvinenko diye bir gizli ajan, kıdemli bir amirinden Beryozovski'yi öldürmesi için emir aldığını, ancak emir yasal olmadığı için yerine getirmediğini ilan etti. Bunun sonucunda saldırıya uğramış, ölüm tehditleri almış, hapse atılmakla tehdit edilmişti. Dahası medyada kendisini ve arkadaşlarını cinayet, işkence ve gaspla suçlayan makaleler yayınlanmıştı. Yarbay Litvinenko amirinin kendisini yurtseverlerin ülkenin yarısını soyan bir Yahudi'yi öldürmelerine engel olmakla suçladığını anlattı. Gizli servis istenmeyen insanları ortadan kaldırmak, para karşılığında özel, siyasi ve illegal infazları gerçekleştirmekte kullanılıyor. FSB'nin içindeki sapkın unsurlara ve teşkilatın nedenli tehlikeli olabildiğine kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Amacımız FBS'nin çalışmalarına ya da dürüst subaylarına gölge düşürmek değildir diye de bitirdi. Olay Batı medyasında büyük yankı yaptı. Mr. Beryozovski'nin Yahudi kökenli olması Rusya'da antisemitizmin yükseliyor olmasını göstermesi bakımından önemli deniyor. Büyük KGB'nin parçalanmasından sonra ortaya çıkan beyin göçünün, moralsizliğin, düşük ücretlerin teşkilatı hırpaladığı söyleniyordu. Binlerce eski KGB ajanı, Afgan Savaşı gazileri, işsiz kalan askerler, karanlık Rus iş dünyasında ve bankacılığında yüksek ücretlerle iş buldular. Bunlardan bazılarının cinayet, bombalama, adam kaçırma işlerine karıştıkları duyuldu. Vladimir Putin henüz cumhurbaşkanı değildi, FSB'nin başındaydı. Bu basın toplantısından sonra tahkikat açtırdığı duyuldu. Beryozovski'nin öldürülmesi emrini verenin Nikolay Kovalev olduğu ve azledildiği açıklandı. İngilizler bastırdı dendi. Ortalık bir süre yatıştı derken Beryozovski adı Aeroflot'a ilişkin bir yolsuzlukla yeniden ortaya çıktı. Sanıyorum 1999 yılındaydı. Londra'ya yerleştiği İngilizlerden siyasi sığınma hakkı istediği duyuldu. Bir süre sonra da İngiliz İçişleri Bakanlığı Berezovski'ye sığınma hakkı tanıdığını ilan etti. Haberi Echo Moskovi radyosunda Berezovski'nin New York'ta kurdurduğu Foundation for Civil Liberties, Medeni Özgürlükler Vakfı'nın başkanı Alex Goldfarb isimli bir Amerikan Yahudisi verdi. Rus ordusunun Çeçenistan'daki mezaliminin üstü örtülemeyecek boyutlara vardığı günlerdi. Resmi verilere göre Çeçenlere yapılanlara dayanamayan 500 Rus askeri intihar etmiş, 50 asker de kendi arkadaşları tarafından öldürülmüştü. Alexei'nin iki dostu, vicdan sahibi iki gazeteci, Andrei Babitski ve Anna Politkovskaya, Grozny'de yaşananları duyurmak için didiniyorlardı. Aynı günlerde Pushkin Meydanı'ndaki metro çıkışında 7 kişinin öldüğü, 50'yi aşkın yolcunun yaralandığı bir patlama oldu. Başta Lushkov olmak üzere yetkililer olaydan Çeçen teröristleri sorumlu tutarlarken, Putin'in mükemmel bir manevrayla Babitski ve Politkovskaya'nın seslerini kestiğine tanık olduk. Cumhurbaşkanı ikilinin yazdığı gazetelerden patlamalara ve dolayısıyla duyulan infiale hiçbir gönderme yapmaksızın Berezovski'nin medya tekelini kırmak, temiz toplum yaratmak gerekçesiyle kurtuldu. Böylece Çeçenistan Savaşı muhaliflerini antidemokratik bir görüntü vermeden meşru bir biçimde susturmuş oluyordu. Alexei Rus siyasilerinin bir ileri bir geri kesen testere politikasını o günlerde izah ettiydi. Türkçedeki bir taşla iki kuş deyiminin daha iyi anlatım olduğunu düşünmüştüm. Alexei taşın tek olduğunu ama kuşların sayısını bilemeyeceğimi söyledi. Ne şimdi, ne Bolşevik, ne de Çarlık dönemlerinde hiçbir Rus politikacısının niyeti icraatına bakarak kestirilemezmiş. Verilen demeçlerin, yapılan işlerin satır aralarını okumak, resmin bütününü görmek gerekirmiş. Tıpkı 19 Ağustos darbesinin Gorbaçov'un bilgisi ve onayıyla tamamı KGB tarafından düzenlenen bir oyun olduğu gibi. Lafları şöyle dursun, kişinin ayinesinin işinden bile kestiremediği bir ortamda yaşanamaz ki. Alexei şöyle bir baktıydı, yaşanmıyor zaten. I want to go home now, if you will excuse me. Alexei kaşlarını kaldırdıydı. Home? Güldüydüm. Aşağıya, odama demek istedim. Hayli uzun bir gün oldu, kendimi yorgun hissediyorum. Evet tabii, size refakat etmeme izin verin demişti. Teşekkürler, vedalaşmalar, telefon numaraları, kart vizit değiş tokuşları, tekrar görüşme arzularının tekrarı ve Rossiya Otel'in 1826 numaralı odanın kapısında ben. Saint Ahmet'in hikayesini anlattınız ya Alexei. Evet bayan. Babamın çocukluğunda civardaki Rum, Bulgar mahallelerindeki kiliselerin çanları çalınmaya başlayınca komşu çocuklarıyla toplaşıp o mahallelere sokulurlarmış. Eğer onları kovalayan olmazsa kiliselerin avlu kapılarında birikip en temiz elbiselerini giymiş olan Hristiyanların içeride kandillerle aydınlatılan ibadet yerlerine akın edişlerini seyrederlermiş. Babaannem bir kilisenin taşına bir Müslüman ayağı değerse o taşın Müslümanın ayağına yapışıp ondan ayrılmamak istediğini, Müslüman onu silkmezse sonsuza dek minnet duaları ettiğini söylermiş. Babam da her kiliseye sokuluşunda daha çok dua alabilmek için ayağının erebildiği taşlara basabildiği kadar basarmış. Yüzü aydınlanmış, uzun uzun gülmüştü Alexei. So, taşlar kiliseden firar etmek isterlermiş. Hikaye böyle. Eğildi yanağımdan öptü. Tekrar görüşeceğiz dediydi. Biliyorum dediydim.